güne bakan.
Hem güneşe çok benzer, hem güneşe deli gibi sevdalıdır. Her gün ümitle ve hasretle bekler güneşin doğmasını. Her yeni günü işte o gün bugün diye heyecanla kucaklar, bağrına basar. Bu umudun sahibi güne bakan çiçeği. Biz de güne bakan gibi her yeni günü sevgiyle, umutla, heyecanla karşılayalım. Yılmadan, usanmadan hayata sımsıkı sarılalım istiyoruz. Bizler Şule Özçakır, Sezin Zor, Nilgün Yıldırım, Tolga Kökten ve mikrofonda ben Deniz Mustafa Çamlıca, sevgi ve umuda kapı aralamak isteyen küçük bir aileyiz. Siz sevgili dinleyicilerimizle büyümek, kocaman bir aile olmak ve yüzümüzü her daim güneşe dönmek istiyoruz. Tıpkı güne bakanlar gibi. Güne Bakan'dan merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak canlı yayınında yeni bir haftada sizlerle birlikteyiz. Takvim yaprakları 30 Mayıs 2022'yi günlerden pazartesiyi, Türkiye'de saatler 15.05'i gösteriyor. Sağlık, huzur ve mutlulukla dolu bir hafta geçirmenizi diliyoruz. Dünyanın dört bir yanında bizleri dinleyen siz sevgili dinleyicilerimize kucak dolusu selamlar, sevgiler gönderiyoruz. Efendim, bizleri Türkiye'nin Sesi Radyosu.com ve TRT Memleketim FM.com adreslerimizden dinleyebiliyorsunuz. Ayrıca sosyal medya hesaplarımızdan da bizlere ulaşabilir, duygu, düşünce ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün programımızın ilk bölümünde Tuna Boyu'ndan köşemizde Trakya Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Mustafa Hatipler telefon bağlantımızla yayınımızda olacak. Bu hafta Rumeli'nin bizler için ifade ettiği anlam üzerine sohbetimize devam edeceğiz. Sevgili dinleyicilerimiz, ikinci bölümde araştırmacı, tarihçi, İhya ve Erdemli Gençlik Dernekleri kurucusu İsmail Enlioğlu telefon hattımızda olacak. İstanbul'un fethinin yıl dönümünde Fatih Sultan Mehmet Han'ın hayatını, İstanbul'un fethini ve fetih ruhunu konuşacağız. Güne bakan başladı.
Suna Boyunda.
Burası sizin radyonuz TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu, TRT Memleketim FM. Ortak canlı yayınında Güne Bakan programını dinliyorsunuz sevgili dinleyicilerimiz. Şimdi bir telefon bağlantımız var. Trakya Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Mustafa Hatipler. Sayın Hatipler, merhaba, hoş geldiniz.
Merhaba Mustafa Bey, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ediyorum. Bu hafta sizinle Rumeli'yi konuşmaya devam edeceğiz. Kıymetli hocam, şimdi karşımızda öyle güzel bir Rumeli var ki İstanbul, evet, ve Edirne'den sonra Osmanlı Devleti'nin izlerinin bütün sadeliği ve zarafetiyle Rumeli'de olduğunu görüyoruz. Geçtiğimiz hafta da Rumeli bizim neyimiz olur? Bu sorunun yanıtını aramıştık sizinle. Siz anlatmıştınız bizlere. Bu hafta biraz daha böyle derinlere inelim istiyoruz. Rumeli bizler için nasıl bir anlam ifade ediyor? Önemi nedir?
Oradan girelim.
Evet, buyurunuz.
Şimdi Mustafa Bey, geçen hafta bizim Rumeli'ye adım atmamızla ilgili biraz efsanelerden söz ettik. Gelibolu'dan, Çardak'tan, Salbaş Baba, evet, mevkiinden Şükürtepe'ye geçtik ve Seyit Ali Sultan'la alakalı olarak da bazı menkıbeleri dile getirdik. Hı hı. Bize göre Rumeli bu olaylarla birlikte şiirsel bir söylemle, söylemek gerekirse, suya seccade salarak başlıyor bizim Rumeli maceramız. Ve bizim bu Rumeli maceramız sanıldığının aksine suya seccade saldıktan sonra desti takva, yani Allah korkusu çizgisiyle devam etmiştir. Desti takvanın yönetimdeki iz düşümü de adalet ve istimalet olmuştur. Adalet ve istimalet karşılıklı hoşgörü içinde değil, karşılık beklemeden ve karşılığa bağlı kalmadan sevmenin, tıpkı bülbülün güle duyduğu sevgi gibi karşılıksız hoşgörü içinde, karşılıksız sevgi içinde ve sevdiğini rızayı bari için sevme öyküsü içinde iyi niyetle hareket etmenin adıdır. Özellikle bu istimalet konusu genel olarak çok böyle işte hoşgörü karşısındakini hoş görmek olarak adlandırılır değil. Rahmetli Halil İnalcık hocamızın istimaletle alakalı tanımı, reaya fukarasını zi kudret ekabire karşı korumaktır olarak açıklar. Reaya fukarasını kudret sahibi olan ekabir büyüklere karşı korumak olarak açıklar. İstimalet yine o basit olarak adlandırılan hoşgörüden farklı olarak karşındakini hoş görmek, onun dinini, ibadetini istediği şekilde yapmasından ibaret değil. Thomas Paine bu konuda çok güzel bir tespiti var. Hı. Diyor ki hoşgörü çok farklı bir şey. Çünkü hoş gören, hoşgörüde hoş görenin hoş görülen üzerinde bir tasarrufu, bir hakimiyeti var. Hadi bakalım dinini özgürce yap. Hadi bakalım ibadetlerini yerine getir. Ben sana müsaade ediyorum. Hoşgörünün böyle bir zafiyet içeren tarafı var. Oysa istimalet bu değil. İstimalet karşındakinin, birlikte yaşadıklarının, daha doğrusu istediği şekilde, arzu ettiği şekilde dini duygularını, ona dinin emrettiği şekilde yerine getirmesi mi? Evet, ama ilave bir fonksiyon daha var. O da şu: o bizim inancımızın dışında yaşanan inanç, din, her neyse, bunun bozulmasına da, bunun istismar edilmesine de müsaade etmemek. Bakın, evet, Osmanlı'yı çok meşgul eden bir meseledir Selanik'teki Sabatay Sevi'nin ortaya çıkışı. Osmanlı Devleti halbuki nedir? Müslümanlığın dışında bir Yahudilik söz konusu ve adam Yahudiliği bozuyor, tahrif ediyor. Ben son peygamberim diyor Yahudiliğin. Ama Osmanlı, hadi bakalım ne güzel sen bu Yahudiliği boz, paramparçaya darmadağın et dememiş. Tam tersi, sen benim tevam olan Musevi tevamın dinini bozamazsın. Ya bu söyleminden vazgeçeceksin, eğer vazgeçmesen seni iman ederim, bir ikinci kurtuluşu idam ederim, bir ikinci kurtuluşunda gel Müslüman ol, seni affedeyim olmuş.
Osmanlı tebaasının yani haklarını korumuş.
Evet, istimalet budur. O yüzden Ali İnalcık hocamızın tespiti de bu anlamda çok anlamlı ve güzeldir. Reaya fukarasının, yani evet, halkı kudret sahibi olan, güçlü olan kişilere karşı korumak diye tanımlamıştır. Gerçekten de böyledir. Suya seccade salarak ve desti takva ile adalet ve istimalet ile çıkılan bu yolculukta neler ortaya çıkmıştır? Gelin buna bir cümle, birkaç bir paragraf olarak bakalım. Çok küçük bir kesit sunalım nelerin ortaya çıkarıldığına dair. Bakın Mustafa Bey, sadece 18. yüzyılda Belgrad'da 222 cami ve mescit, 160 saray ve konak, 270 mektep, 17 medrese, 26 çeşme. Semendire'de 22 cami, 10 mektep, 4 tekke. Saraybosna'da 170 cami, 18 medrese, 180 mektep, 180 okul, 100 çeşme, 300 sevil, 23 ticaret anı, 3 kervansaray. Selanik'te 300 tane cami, 300 konak, 70 tane han, 64 tane çeşme, 500 dükkanlı mısır çarşısı, 3060 adet dükkan. Sofya'da 100 kadar cami ve mescit, 4 Ilıca, 2 kervansaray, 70 konak. Berat'ta 7 cami, 5 medrese, 170 konak, 11 han, 3 imaret. Bu tabloyu hemen hemen Rumeli'nin o günkü Osmanlı şehirlerinin tamamında görmek mümkün.
Hocam bakın, bu ne tabloyu büyük zenginlik pekiştiren, böyle.
Evet, bakın bu tabloyu pekiştiren bir diğer gerçek, o yılların, yani 18. yüzyılın Edirne'si bilindiği, anlaşıldığı zaman daha kolay anlaşılacak.
Evet.
Edirne, o 18. yüzyıldaki Edirne, 160 mahalle, 300 kadar cami ve mescit, bazıları yüksek eğitim veren 24 medrese, 220 mektep, 6000 dükkan, 28 kütüphane, 32 umumi hamam, 53 kervansaray, 53 ticaret hanı, 8 kagir ve 5'i ahşap olmak üzere 13 tane köprü. Edirne 1669 yılında bunlara sahip. Aynı yıllarda Edirne Sarayı Topkapı Sarayı'ndan daha büyük. 1700 yılına gelindiği zaman 350 bin nüfusuyla Edirne, Avrupa'nın İstanbul, Paris ve Londra'dan sonra 4. şehri. İlginç değil mi? Bu derece uzun müddet bu sıralama devam etmiş. Hı hı. 1825 yılında Edirne 300 bin nüfusuyla Londra, İstanbul, Paris, Napoli, Petersburg, Viyana'dan sonra Avrupa'nın 7. kenti durumunda. İşte Rumeli, Rumeli, Rumeli deyip duruyoruz. Tuna boyu, Tuna boyu, Tuna boyu deyip duruyoruz. İşte bizim Rumeli dediğimizde, işte bizim Tuna boyu dediğimizde aslında ifade etmeye çalıştığımız tablo bu. Bu aslında çok basit ve sıradan bir kesit. Bu kesitin yukarıdan farklı olmayan, hatta yer yer çok daha görkemli olan Üsküp, Prizren, Priştine, Kalkandelen, Köstence, Köprülü, Köstendil, Budin boyutu daha var ki işte bizim Rumeli, Rumeli diye yaktığımız ağıtın gerçek durumunun anlaşılması ancak bu şekilde mümkündür. Bu arada yeri gelmişken söyleyelim, mesele bir toprak talebi ya da sınır büyütme meselesi değil. Mesele 600 yıllık bir medeniyetin, 600 yıllık bir Rumeli medeniyetinin, 600 yıllık bir Tuna boyu medeniyetinin temel parametrelerinin anlaşılması meselesidir.
Evet.
Kıymetli peki hocam, bizim için Rumeli'nin derin anlamı nedir?
Evet hocam, bir de biz toprakları fethetmeden önce gönülleri fetheden bir milletiz. Yakın bir zamana kadar zaten Rumeli'de Müslüman denilince akıllara Türkler geliyordu. Öyle değil mi?
Elbette. Hala böyledir. Bakın bunu biz ilk bu programa başladığımız günlerde ifade ettik. İzninizle tekrarlayalım. 1600-1500 yıllara ait bir boşnak ilmi halini ben son yaptığım Balkan Harbi'nde Muhasir Olmak isimli kitabımda da bunu belge olarak da ortaya koydum. Çok ilginçtir. 1600'lü yıllara ait bir Boşnakça ilmihal. Bak, bildiği ilmihal. İlmihal nedir? Dinin kısa özü, özeti.
Tabii.
Hani Rabbin kim, peygamberin ne, dinin ne sorularının sorulduğu. Bakın Boşnakça ilmihalde sorulan sorular, o aynı bizdeki Rabbin kim, Allah cevabını vermiş. Dinin ne? İslam. Dinin ne? Türk.
Ha, Türk.
Düşünebiliyor musunuz?
Müslüman yani Boşnak, denilince, İslam denilince karşılığı Türk.
Evet. Evet, Boşnakların dini Türk. Türk diye bir din var mı? Yok.
Yok.
Yani tamam. Müslüman eşittir Türk, Türk eşittir Müslüman olarak algılanmış 500 yılı geçkin bir zaman zarfında.
Bakın çok bunun karşılığında, bir bilgi paylaştınız az önce.
Bakın bunun karşılığı çok çarpıcıdır. Aynı şekilde bizde de Hristiyan teba denince akla Bulgar, Yunan gelmemiş 600 yıl boyunca. Ne deriz biz gömlekler, o beyaz sert yakalı gömleklere? Frenk gömleği demişiz.
Evet.
Bakın aynı şekilde bizde de Hristiyan, yani Müslüman karşıtı olan Hristiyan algısı da Frenk olarak tanımlanmıştır. Onlar bizim için Müslüman tabirini, Türk tabirini kullanmışlardır. Biz de o fanatik Açlı ordusunu Kudüs'e gönderenler için tamamı için İtalyan, Fransız, İspanyol diye ayırmamışız. Frenk tabirini kullanmışız tamamı için. Enteresan bir dili vardır toplumların Mustafa Bey.
Evet.
İşte evet. Bizim için Rumeli bu anlattığım temel parametrelerle, bizim için Tuna boyu bu anlattığım temel parametrelerle kurulmuştu. Yoksa ortada, yani biz bir topraklarımızı genişletelim, büyütelim, bunun kavgasını vermiyoruz. Ama bu temel, bu medeniyetin temel parametreleri anlaşılmadan 600 yıllık bir medeniyetin nasıl kurulduğunun, nasıl yönettiğinin ve halkın nasıl yönetildiğinin çok fazla anlaşılması mümkün değil. Hemen söyleyelim, bu Osmanlı'ya gözü kapalı bir özlem, yeni Osmanlıcılık gibi saçma sapan benzetmelerle de alakalı bir şey değil. Elbette medeniyetimizden onur duyarız. Elbette medeniyetimizin geçmişimizden onur ve gurur duyarız. Yanlışlar varsa bunu da biz ortaya koyar, herkesten daha fazla eleştiririz. Ama Rumeli mefhumu, Rumeli fenomeni bu anlamda son derece önemli. Rumeli'nin tanımlamasına girerken Kosova Prizrenli şair Ethem Baymak'tan Yorgun Gramofon şiirini okumuştum hatırlarsanız. Evet. Ethem Baymak'ın yaklaşık 20-25 tane kitabı var. Şiir kitabı var, anı kitabı var, deneme kitabı var, inceleme kitabı var. Var. Doktor Ethem Baymak aynı zamanda. Bakın bütün bu kitaplarda belki sayfa olarak toplasak 5000 sayfalık bir külliyat ortaya çıkar. Ama bütün bu külliyatın içinde Ethem Baymak'ın bir yerde o bölgeyi anlatırken Rumeli dışında kullandığı bir kavram, Rumeli dışında kullandığı bir ifade asla söz konusu değildir. Evet. Israrla ve ısrarla Rumeli değişimizin temel sebebi oradaki gerçek kavramı da, gerçek adlandırmayı da ortaya koyma arzu ve isteğidir. Peki evet. Mustafa Bey, bizim için Rumeli'nin derin anlamı nedir? Vaktimiz ölçüsünde birkaç cümlede buna girmek istiyorum.
Tabii, buyurun.
Bizim için Rumeli Sarı Saltık'tır, Lala Şahin Paşa'dır, Gazi Evronos'tur, Hacı İlbey'dir, Gazi Yakup Ece'dir, Seyit Ali Sultan'dır, Kamil Baba'dır. Kosova Ovası'na sadece iç organları gibi bir kaba tabir değil, Kosova Ovası'na yüreğini eken Sultan Murat'tır. Kosova Ovası'na canlarını teslim eden ve bugün bayraklar türbesi olarak adlandırılan o Gazi Mestan Ovası'ndaki o yiğit insanlardır. Akıncıların atlarına su verip geçip gitmeyi kariyer saydıkları Tuna'dır bizim için Rumeli. Bizim türküsünü buruk bir sevinç ve hicranla hala söylediğimiz Plevne kahramanı Gazi Osman Paşa için akmam diyen, etrafımı yıkmam diyen Tuna'dır bizim için Rumeli. O Tuna ki Suzi Çelebi'nin gazavetnamesine göre Mihaloğlu Gazi Ali Bey'in üzerinden tam 330 defa geçip gittiği Tuna'dır Rumeli bizim için. Bizim için Rumeli bir yönüyle Kavala'dır. Balkan Harbi'nde olağanüstü savunulan ve Edirne'den önce düşen Yanya'dır. Beyaz Kulesi'yle, Vardar Nehri'yle, Vardar Ovası'yla ve 3. Ordusu'yla Selanik'tir. 1897 yılında o meşhur Teselya Savaşı sonucunda ki Osmanlı'nın son dönemdeki en son zaferlerinden bir tanesidir Teselya Savaşı ve çok kan dökülmüştür. İşte o bahsettiğimiz Teselya Savaşı'nda geri alındığında Eyüp Bahariyesi'ndeki Mevlevi Hane'de o Mevlevi Hane'nin şeyhi Zekai Dede Efendi'nin Yenişehir, Yenişehir yine aldık seni diye besteler düzenlediği, evet, Yenişehir'dir. Yani bugünkü adıyla söyleyelim, Larissa'dır Rumeli. Bizim için Rumeli İskeçe'dir, Dede Ağaç'tır, Drama'dır, Serez'dir, Florina'dır, Bodna Dağı'yla Üsküp'tür, Brutok'tan fışkıran suyuyla Vardar'dır, Vardar Nehri'dir, o Vardar Nehri üzerindeki Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'dür Rumeli. Bizim için Rumeli Mustafa Paşa Camii'dir, Üsküp'teki Mustafa Paşa Camii'dir, Üsküp'teki Sultan Murat Camii'dir, İshak Paşa Camii'dir, İsa Bey Camii'dir, Alaca Camii'dir ki Yahya Kemal'in merhum annesinin bedeninin yer aldığı İshak Paşa Camii'dir bizim için Rumeli. Yahya Kemal'den söz etmişken şöyle der Yahya Kemal, Üsküp şehrinin hapishanesiydi. Üsküp şehrinin hapishanesiydi. Bıçak ve tüfekle oynanan bu şehirde bütün sanatların fışkırdığı yegane menbaı cinayetti. Cinayetin başlıca sebebi aşk ve alaka idi. Türküler cinayetten doğardı. Fermene, camadan, çakşır, Trablus kuşağı, uzun püsküllü Tunus fesi, yüksek topuklu rugan kunduralar, gümüş köstekler cinayetin kisvesiydi. Kabzaları gümüş bıçak ve rovelverler cinayetin ince işlerindendi. Evlerde, dükkanlarda, kahvelerde hikaye edilen en meraklı menkıbeler de cinayete dairdi. İşte bütün güzelliğin menbaı cinayet olan bu şehirde cinayetin bir muazzam eseri vardı ki adı Kurşunlu Andı. İşte Yahya Kemal'in bu güzel betimlemeyle tarif ettiği en meşhur enikli kapısıyla Kurşunlu Han'dır bizim için Rumeli. Makedonya, evet, toprağının en uç noktasında Resneli Niyazi'nin geyik avına çıktığı Galiçitsa Dağı'na başını yaslamış olan ve sokaklarıyla, evleriyle, insanlarıyla, gül kokan caddeleriyle, gül kokan mabetleriyle, gölüyle tam bir Osmanlı kenti olan Ohri'dir Rumeli. Bizim için Pir Hayati babasıyla ve hala her sabah arı Türkçe ile, duru Türkçe ile Yunus yürekli insanların Yunus Emre'den ilahiler okuduğu halveti Pir Hayati Baba tekkesiyle Ohri'dir Rumeli. Kışlalarıyla, Rahor Deresi'yle Manastır'dır, Prespa Gölü'yle Resne'dir bizim için Rumeli. Ohri deyip geçmeyelim Mustafa Bey. Ohri Osmanlı Devleti'nin Balkanlarda Serez'den sonraki darphanesinin kurulu olduğu bir şehirdir. Bizim için Rumeli, bakın bu da çok ilginç bir durumdur. Özellikle bunu kıymetli dinleyenlerimiz için paylaşmak istiyorum. Bizim için Rumeli Bayraklı Camii ve o meşhur kalesiyle, kale meydanıyla hakkında en çok şiirler yazılan şehirlerden olan Belgrad'tır. Tuna ve Sava nehirlerinin adeta hasretlerini dindirdiği, bir araya gelerek, birleşerek, bir olduğu, bütün olduğu ve ondan sonra Sava'nın da Tun olarak Karadeniz'e doğru akmaya devam ettiği Belgrad'tır. Ne önemi var Belgrad'ın? Şu önemi var Belgrad'ın bizim için. Hani üç defa alınıp geri verilen, daha önceki programlarda bunu söylemiştik, Fatih Sultan, evet, Mehmet'in ordusunun hezimete uğradığı bir fütüh hareketidir, fetihat hareketidir Belgrad, alınamamış. Dolayısıyla üç defa alındıktan sonra, yani Kanuni Sultan Süleyman zamanında alındıktan sonra tekrar kaybedilmiş, üç defa alınmış, tekrar geri verilmiş. Tekrar alınmış, tekrar geri verilmiş. En nihayet 1739 yılında tekrar alındığı zaman Belgrad Fatihi olması itibariyle alan İvaz Mehmet Paşa'dır. İşte o İvaz Mehmet Paşa'ya 1739 yılında Belgrad'ı tekrar fethettiği için Belgrad Fatih ünvanı verilmiş ve İvaz Mehmet Paşa'ya Osmanlı hanedan mensupları dışında hiç kimsenin atla girmesine izin verilmediği Osmanlı Sarayı Babüsselam kapısından, madem ki Belgrad tekrar alınmıştır ve madem ki İvaz Mehmet Paşa'nın bunda dahli vardır, mübarek ola, açın kapıyı, atla gelsin diye Padişah 1. Mahmut'un iznine mazhar olacak kadar alınması önemli olan Belgrad'tır bizim için Rumeli. Bizim için Rumeli Prizren'dir. Bizim için Rumeli Prizren Sofu Sinan Paşa Camii'dir. Prizren Taş Köprü'dür. Prizren Karabaş Baba Türbesi'dir. Prizren Kalesi'dir. Prizren hemen ortasından akan ve adeta şehrin sessiz, sadası, gönlü, kalbi olan Bistriçe Deresi'dir. Bizim için Rumeli Mehmet Akif Ersoy'un "Nerede görsem çıkıyor karşıma bir kanlı ova, sen misin yoksa hayalin mi vefasız Kosova? Hani binlerce mefahirdi senin her adımın, hani sinende yarıp geçtiği yol yıldırımın, hani asker, hani kalbinde yatan şahı şehit, ah o kurban zafer, nerede bugün, nerede o it? Söyle meşhed, öpeyim secde edip toprağını, yok mudur sende muradın 2-3 damla kanı diye betimlediği Kosova'dır Gazimestan ovasıyla, Kosova'dır Piriştine'dir Fatih Sultan Mehmet Camii ile, haziresindeki kabirlerin arasına ekilen güllerle gül şerbeti yapılıp dağıtılan ve hala bu geleneğin sürdüğü gül şehri olan, gül camii olan Fatih Sultan Mehmet Camii ile bizim için Rumeli halihazırda Priştine'dir.
Kıymetli hocam, Rumeli bizim için nedir? Rumeli bizim için nerelerdir sorusuna en güzel şekilde şiirle cevap verdiniz ve Türk şiirinin en önemli isimlerinden birisi olan Yahya Kemal Beyatlı'nın da ismini zikrettiniz. Buradan da kendisine rahmet olsun. Mekanı evet, cennet olsun. Hocam, bir de Anadolu'da Rumeli adının kullanıldığı, içinde geçtiği bir ilimiz var. Erzurum. Evet. Arz-ı Rum'dan evet, Erzurum olmuş. Bu da bizim için evet, bir zenginlik. Rumeli ile bağlarımızın ne kadar kuvvetli olduğunu bize anlatan bir durum.
Evet. Erzurum'un orijinal ismi arz yer, toprak anlamında Rum. Evet. Evet, o da Rumeli sonuç itibariyle. Doğru, evet. Doğru. Bakın az önce Yahya Kemal'in Üsküp'le alakalı yaptığı betimlemede dikkat ettiyseniz, elbiselerden söz ederken fermeneden, camadandan, çakşırdan söz ettik. Bir de kuşaktan söz ettik. Ne dedik? Rablus kuşağı. Başka? Evet. O feslerin üstünde bir püskül var. Ne dedik? Tunus fesi. Feslerden söz ederken püsküllü Tunus fesi.
Doğru.
Velhasılı kelam aslında Anadolu ya da Rumeli ya da Cezayir ya da Budin, biz bunları ayrı görmüyoruz zaten Mustafa Bey. Bir Osmanlı medeniyetinden söz ediyoruz. Dolayısıyla Anadolu'da bizim, Rumeli'de bizim, Cezayir'de bizim, ne kadar ayrı kalsak da Budapeşte de, Budin'de bizim, Arabistan'da bizim, bir bütünden söz ediyoruz. Hani Yahya Kemal diyor ya, çok geçse ayrıldık, çok sürse ayrıldık, çok geçse sene, sen bizimlesin, biz seninleyiz yine diye. Yine bu topraklar bizim topraklarımız, biz onları öyle görüyoruz.
Elbette. Kıymetli hocam, bu güzel sözlerinizle noktalayalım sohbetimizi. Süremizin sonuna geldik. Çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız için. Haftaya başka bir konuda buluşmak dileğiyle.
Peki, çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
Sağ olunuz, hoşça kalın. Sevgili dinleyicilerimiz, Tuna Boyu'ndan köşemizde Trakya Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Mustafa Hatipler bizlerle birlikteydi ve kendisiyle Rumeli'yi konuştuk. Rumeli bizler için nasıl bir önem arz ediyor, neler ifade ediyor, bunu ele aldık. Güne Bakan müzikle devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, Güne Bakan devam ediyor. Şu anda telefon attığımızda araştırmacı, tarihçi, İhya ve Erdemli Gençlik Dernekleri kurucusu İsmail Enlioğlu var. İsmail Bey, merhaba, hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk. Bu güzel programda bizlere yer verdiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Sizlerin de yeni programımız hayırlı uğurlu olsun inşallah.
Çok teşekkürler. Bizler de teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Geçtiğimiz pazar günü fetih kutlamaları vardı yurdun dört bir yanında. Biz de bu fetih coşkusunu bugün de konuşalım istedik ve sizinle İstanbul'un fethini, Fatih Sultan Mehmet'i, o fetih ruhunu konuşalım, ele alalım istedik.
İnşallah. Öncelikle bizi bu programa uygun gördüğün için, TRT bünyesinde böyle güzel nadide bir programda bizlere yer verdiğiniz için biz çok teşekkür ediyoruz. Bizler de kendi hayatımızı gençlik çalışmalara adamış biri olarak kendi şiarımızı gerek Fatih Sultan Mehmet Han'a gerek Mustafa Kemal Atatürk'e, yani rol model olarak belirlediğimiz bu büyüklerimizle çok okuduk, onları dinledik, onlarla birlikte şevklendik. Bugün de ecdadımız Fatih'i konuşmanın ayrı bir heyecanı var üzerimizde.
Eyvallah, çok teşekkürler. Şimdi karşımızda çağ açıp çağ kapatan bir hükümdar, bir komutan var.
Evet.
Fatih Sultan Mehmet Han. İsterseniz şuradan başlayalım sohbetimize. Fatih Sultan Mehmet Han, daha sultan olmadan önce ikinci Mehmetken nasıl biriydi? İkinci Mehmet kimdi ve Fatih unvanını nasıl aldı? Buradan başlayalım.
Tabii ki de. Öncelikle İstanbul'un fethinin 569. yılında dediğiniz üzere daha yeni kutlandı. Kutlanmaya da belki de devam ediyor farklı illerde.
Evet.
O yüzden bu fetih tekrardan hepimize hayırlı uğurlu olsun. Nice önce İslam devleti olarak Anadolu'yu, daha sonra da Avrupa'yı, Balkanları, birçok dünya illerini de bu fetih sayesinde kendi benliğimizi, Türk şuurumuzu, İslam benliğimizi de aktarmış olduk. Çok güzel soru sordunuz Mustafa Bey. Fatih Sultan Mehmet Han, Fatih Sultan Fatih ünvanını almazdan evvel 2. Mehmet'ti. 2. Murat'ın oğlu, Mehmetlerin ikincisi. Biliyorsunuz ki Mehmetlerin birincisi Osmanlı'yı tekrardan kurtarma evresinde Osmanlı 2. kurtuluşu kurtarıcısı olmuş Mehmet Çelebi diyoruz. İkincisi de İstanbul'u kurtarması hasebiyle Osmanlı Devleti'ni koca bir imparatorluk haline getiren 2. Mehmet, 2. Murat Han'ın oğlu. 2. Mehmet biliyorsunuz ki önce bir tahta çıktı, daha sonra tekrar ikinci bir tahta çıktı. Önce tahta çıktığında 4 yıllık, 13 yaşındayken bir taht serüveni oldu. Çünkü babası 2. Murat Han Konstantiniyye ile anlaşma yapmıştı ve 10 yıl boyunca artık Konstantiniyye İstanbul'a saldırmayacaktı. O sebeple 2. Murat Han da Manisa'ya, uzvet hayatına, dini hayata çekildi. Böylelikle de tahtı ne de olsa 10 yıl boyunca Konstantiniyye, yani Avrupalı devletler bize saldırmayacak. Çocuk da 13 yaşında, 10 yıl sonra da 23 yaşına gelir. Daha sonra da gerekir saldırırlarsa o zamana kadar da askeri stratejiyi öğrenmiş olur dediği için uzvet hayatına çekilmişti. Ama öyle olmadı. Önce içeride dahili olan Karamanoğulları Beyliği'nin başında Karamanoğlu Mehmet, daha sonra içerideki bazı sadrazamlar Konstantiniyye'ye aynen şöyle demişlerdi: Osmanlı'nın başında artık küçük bir komutan var, siz bunu alt edersiniz, gelin artık buraya saldırın demişlerdi ve anlaşmayı bozmuşlardı. O sebeple Fatih'in şu dillere destan olan babasını Manisa'dan, uzet hayatından, dini hayatından geri tekrardan İstanbul'a gerek devletin gerek ordunun başına çağırdığı, baba gel der, babası ben gelmeyeceğim, işte dini hayatıma burada devam ettiriyorum, ne de olsa sana saldırmayacaklar deyince, eğer ki padişah ben isem emrediyorum gel, yok siz iseniz ordunun ve devletin başına geçin der ve otomatikman kısa sürer bu sultanlığı, babası gelir.
Evet.
İkinci Murat Han tekrardan ordunun başına geçer. Hemen şurada çok uzatmadan bu sorayım, babası gelir gelmez birinci Varna Muharebesi'ne girişir ve otomatikman İstanbul tekrardan, yani Osmanlı Devleti tekrardan o ecnebi devletlerin saldırısından kurtarmış olur. Daha sonra biliyorsunuz ki aradan yıllar geçer. Birinci Varna ve ikinci Kosova savaşları yapılır. 7 yıl sonra da Fatih Sultan Mehmet Han tekrardan tahta geçer ama artık bütün stratejiler öğrenmiştir. İstanbul'u fethetmesi bakımından biliyorsunuz Fatih bir sıfattır, ünvandır ve Arapça'da fetaha, açmak anlamına gelir. Kur'an-ı Kerim'in de ilk başlangıç suresi biliyorsunuz Fatiha suresidir. Aslında buradaki mana Kur'an-ı Kerim'i açtığı ilk sure anlamında, fetaha
cümlelerinden türemiştir. O yüzden İslam'ın kapılarını Avrupa'ya açtığı manasına gelen Fatih ünvanını da İstanbul'u fethettikten sonra almıştır.
Evet. Şimdi Fatih Sultan Mehmet deyince aklımıza sadece bir komutan mı gelmeli? Yoksa Fatih Sultan Mehmet'i farklı yönleriyle başka unvanlarla da mı tanımalıyız?
Evet, çok güzel. Kesinlikle Fatih Sultan Mehmet Han deyince önce akla komutan gelmemeli. Tabii ki de komutanlık bütün orduya komuta etmiş ve dillere destan, gerek Kırım'ı gerek Karadeniz'i bir Türk gölü haline getirmiş, İstanbul'u almış, Balkanları fethetmiş, Trabzon'u Pontus'tan Trabzon'a çevirmiş, komutanlığı hakkıyla yapmış ama aynı zamanda bir şair, aynı zamanda sanatla uğraşan Bellini'ye, biliyorsunuz İtalyan ressam Bellini'ye kendi resmini çizdirmiş. Farklı daha bizim şu an dahi çözemediğimiz birçok sanatla uğraşmış bir kimse. Batı müziğiyle ilgilenmiş. Ama Fatih Sultan Mehmet Han'ın tabii ki de Batı müziğiyle uğraşmış, birçok sanat dallarıyla uğraşmış, her Osmanlı Sultanı gibi, ama edebi yönü var. Avni dediğimiz. Avni yardımcı demek. Yani Allah'ın dinine yardım eden, peygambere yardım eden anlamda Avni'yi kullanmış ve ona aynen şöyle demiş kendine: benim evliyaya ve enbiyaya, yani peygamberlere ve velilere isnadım var demiş. Yani onlara dayanıyorum ben demiş ve bu uğurda da Akşemseddin Hazretleri'ni Molla Gürani yanından hiç ayırmamış.
Onlara da geleceğiz biraz çok, sonra.
Evet, onlardan da çok çok istifade etmiş. Yani biz sadece komutan olarak değil, bugün yani büyük bir aktivist diyebiliriz bugünün kavramıyla.
Entelektüel bir hükümdar diyebilir miyiz?
Kesinlikle, kesinlikle.
Şair yönü var, ressamlık yönü var, değil mi?
Tabii ki de.
Efendim pek çok dile hakim.
7 tane dil bildiğini herkes biliyor zaten.
Evet.
7 ayrı dil biliyor. Bunlar Osmanlıcayı zaten kendi dili. Türkçe, Osmanlıca da bir Türk dilidir, yani Türkçedir. Osmanlıca, Yunanca, Latince, İbranice, Arapça, Farsça ve Boşnakça'yı da en son öğrendiği bilinir yani.
Hı hı. Doğru. Peki Fatih Sultan Mehmet nasıl sultan oldu? Biraz da bundan bahseder misiniz?
Fatih Sultan Mehmet Han'ın sultanlığını Hocası Akşemseddin şöyle diyor ona: senin sultanlığın bir devenin iğne deliğinden geçmesi gibi oldu diyor. Çünkü içeride 2. Murat Han'ın komuta kademesi, sadrazamları, bilhassa Çandarlı Halil Paşa Fatih gibi bir argümanı istemiyordu. Çünkü Çandarlı Halil Paşa artık içeride çok güçlenmiş, Fatih'in onu engelleyebileceğini düşünüyordu. Nitekim diğer taraftan da Konstantiniyye artık Osmanlı içindeki siyasete de karışmaya başlamıştı. Bir türlü bu el vermiyordu ve Fatih ilk başlarda biliyorsunuz Fatih deyince akla böyle aslom aslı kestiğim kestik geri gelir yani. Ama ilk zamanlarda istimalet politikası dediğimiz, herkese iyi geçimle politikasını uyguladı. Ta ki İstanbul'u fethettikten sonra. İstanbul'u fethettikten sonra biliyorsunuz ilk katledilen sadrazam da Çandarlı Halil Paşa olmuştur. Çünkü Bizans'la iş tuttuğunu artık resmen kanıtlamıştır. Ondan sonra da gereğini yapmıştır. Yani Sultan Mehmet Han'ın sultanlığı çok çetrefilli yollardan geçmiş. Zaten böyle büyük bir işi başarmanın, günlük hayatta da böyledir, büyük bir işi başarmanın mutlaka makabli arkasında büyük bir çaba gerekir. Fatih Sultan Mehmet Han da hocası tarafından resmen böyle kaneviçe gibi işlene işlene sultanlık merasimi takdim edilmiş. Şu çok önemli bir detay: Fatih Sultan Mehmet Han aslında sultan da olmak istemiyormuş aslında. Hocası da şey demiş: ya hocam, ben sizin dizinizin dibinden ayrılmak istemiyorum, dini ilimde belli bir noktaya varmak istiyorum deyince hocası, tabi bunlar gönül gözleri açık olduğu için Akşemseddin, asıl da Akşemseddin hocası biliyorsunuz Hacı Bayram-ı Veli Hazretleri, ki
evet,
sizin aynı zamanda hemşehriniz olur.
Doğru.
Bey.
Doğru.
O işte Akşemseddin'e Fatih'i iyi yetiştiriyor, o İstanbul'un kapılarını açan bir sultan olacak dedi ve Akşemseddin Hazretleri de ona da o nazarla baktı ve Fatih'e sen hayır, dinin ilimlerde tabii ki de gelişeceksin ama sen sultanlık yönünü, komutanlık yolunu geliştireceksin. Çünkü sen latuftuhannel konstantiniyyetu feleniyemel emiru emiruha veleniyemel ceş valikel ceş fîmâkel evkemâkel. Bu hadis-i şerife mazhar olacak.
Evet.
Bu biliniyordu. Yani mucizeen Fatih Sultan Mehmet Han İstanbul fethetmiş değildi. Bunu zaten hocasının hocası Hacı Bayram-ı Veli Fatih Sultan Mehmet Han'ın babası 2. Murat'a söylemişti: İstanbul'un fethi sana müessar olmayacak. Bu beşikte yatan çocuğa ve şu bizim köse olan talebeye masal olacak demişti ve öyle de oldu yani.
Evet. Şimdi pek çoğumuzun hayatında manevi yol göstericiler var. Belki bunlar şair olabilir, sanatçı olabilir, dini bir önder olabilir. Farklı şekillerde hayatımızda yer alırlar. O zaman da Osmanlı padişahlarının manevi önderleri vardı. Onların rehberliğinde yol alıyorlardı. Fatih Sultan Mehmet Han'ın da hayatının değişmesinde hocası Akşemseddin Hazretleri'nden bahsedilir. Akşemseddin Hazretleri'nden biraz bahseder misiniz? Fatih Sultan Mehmet Han'ın hayatında nasıl bir yeri vardı?
Tabii ki de. Mustafa Bey, ben sizin sorunuza müdahale etmiş olacağım ama haksızlık etmek istemem.
Estağfurullah,
hemen birkaç dakika şundan bahsedeyim. Biliyorsunuz Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi, Şeyh Edevali ve Dursun Fakır tarafından idare edildi. Ona kucak açıldı. Orhan Gazi biliyorsunuz Osman Gazi'nin kardeşi. Orhan Gazi'nin hocaları Molla, Tecadettin ve Kemalettin ve Alaaddin diye hocaları vardı. Nitekim 1. Murat'ın Lala Şahin Paşa, Karamanlı Molla Rüstem Paşa gibi, 2. Murat'ın az önce konuştuk Hacı Bayram Veli Hazretleri, Molla Senari Hazretleri gibi, 2. Mehmet'in de Molla Güran Akşemseddin Hazretleri, Mevlana Ayas diye hocaları var. Akşemseddin Hazretleri bunların içinde en önemlisi. Çünkü Akşemseddin Hazretleri, Mevlana Hazretleri, Yunus Emre Hazretleri gibi o dönemde toplumun harcı olan, toplumu birleştiren unsurlar, işte bu sultanları yetiştirmek için özel olarak Rabbül Alemin bir lütfu olarak Anadolu topraklarına gelmişlerdir. 1390-1389 yılında Şam'da doğan Akşemseddin Hazretleri Şam'daki ilmi artık yetersiz bulduğu için buralarda Anadolu'da bir işte evliya var, ona git derler ve Hacı Bayram Veli'ye gelir. Hacı Bayram Veli'ye bakar ki tarlalarla uğraşıyor, çiftçiler çalıştırıyor, mutmain olmaz. Sonra gider, işte bir rivayete göre Arabistan civarına gittiği zaman bir rüya görür ve o rüyada boynunda bir tasma zincir vardır ve o zincirin de sahibi Hacı Bayram Veli'dir ve sen bunun için Hacı Bayram Veli'ye gitmen gerekir derler ve tekrardan döner Hacı Bayram Veli Hazretleri'ne gelir ve Hacı Bayram Veli Hazretleri de Akşemseddin Hazretleri öyle bir yetiştirir ki ta ki Fatih Sultan Mehmet Han artık doğmuş ve Kur'an-ı Kerim'de de Fetih Suresini okurken kendini bulur ve ikinci Murat'a da der ki hayırlı olsun yeni bir çocuğun doğdu der ve daha çocuğun doğduğundan haberi yoktur Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin. Fetih Suresi ile birlikte de Fatih Doğar burada da tekrar kader bir cevap etmiştir. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de de biliyorsunuz Sebe Suresi'nin 15. ayetinde Beldetün Tayyibetün, güzel bir belde denilen beldeyi daha sonra Fatih Sultan Mehmet Han hocasına soracak. Ya hocam siz bu fethin gününü nasıl bildiniz, saatini nasıl bildiniz, tarihini nasıl bildiniz dediği zaman dostum Hızır Aleyhisselam'la birlikte biz Kur'an-ı Kerim'de istişareler yaparken Sebe Suresi'nin 15. ayetinde Beldetün Tayyibetün geçiyordu. Biz bu Beldetün Tayyibetün denilen o güzel beldenin İstanbul olduğuna karar verdik ve ebced hesabıyla baktık, tarih ve saat bugünü işaret ediyordu. İşte o sebeple bildim der. O sebeple Fatih'in sadece hocası değil, benliğini bulduğu da bir kişidir Akşemseddin Hazretleri.
Evet. İnsanların hayatında pek çok rol model vardır. Şöyle düşündüğümüzde sizin de benim de rol modellerimiz var.
Tabii
o dönemde
de.
Fatih Sultan Mehmet'in bir rol modeli var mıydı?
Tabii ki de. Ben böyle hem heyecanlıyım hem de vaktim az ve hızlı uzanmak.
evet, süremizin de sonuna geldik. Yani. Evet.
Rol model evet, kesinlikle Fatih Sultan Mehmet Han dediğimiz zaman rol modeli kesinlikle ve kesinlikle Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz diyebiliriz. Hiç şeksiz ve şüphesiz. Çünkü Osmanlı sultanları öyle yetiştirilmişler ki her birileri tamamen hayatlarını asr-ı saadete göre Peygamber Efendimiz'in yaşadığı 63 yıllık yılı tamamen ezberlemişler. Bunun birçok örneğini görüyoruz. Kuzey'in kazvesi diye Peygamber Efendimiz'in bir olayı var. Bunu dinleyicilerin araştırmasını istirham ediyorum. Kuzey'in Huneyn gazvesindeki yaşanan olayın aynısını Fatih Sultan Mehmet Han'ın babası Varna'da uygulamıştır. Çocuklarını da böyle yetiştirmişlerdir.
Evet.
O yüzden Peygamber Efendimiz'in izinden gitmek ilk şarttır ve bir sözünde de şöyle diyor. Zaferin asıl muhatabı Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in yolunu takip etmektir. Ancak zafer bununla mümkündür der.
Evet.
Hemen kısaca şundan bahsetmek isterim.
Süremizin sonuna geldik ama son cümlenizi alayım lütfen.
Son cümle. Trabzon Pontus'un imparatorluğunu fethe giderlerken atından iner, işte dağ taş tırmanır. Yanında komutan hanımı sorar. Ya Fatih, sen koca muzaffer olmuş, İstanbul fethetmiş bir komutansın. Nasıl olur da atından inersin, küçücük bir beldeyi fethe gidersin deyince aynen şöyle demiş. biz peygamberimizin bir emrini tahallük ettirmek için bu yollara gayret sarf ettik. O yüzden biz ilahi kelimetullah maksadıyla çalışmaya, gerekirse dizimiz kanamaya, gerekirse bu uğurda ölmeye demiş. Son olarak lütfen kapatmayın. Şunu söylemeden kapatmayalım. Fatih Sultan Mehmet Han ve Osmanlı sultanlarıyla alakalı birçok yerde şeyler duyuyoruz. Biz de bundan çok muzdaribiz. Fatih Sultan Mehmet Han öldüğünde 49 yaşındaydı biliyorsunuz ve hiç şüphesiz büyük bir marşaldi, büyük bir komutandı.
Evet, evet.
Nitekim ne Fatih ne de Fatih'in oğlu Beyazıt ne de onun torunu Yavuz ne de torununun oğlu yani Yavuz'un oğlu Kanuni Sultan Süleyman yataklarında ölmemişler. Buna rağmen bu insanları zevk düşkünü gibi göstermek tamamen cahillik olduğuna inanıyorum ben.
Peki.
Bunların hepsi at üstünde daha fazla toprak elde etmek, İslam'ı daha fazla yaymak, Türklük şuurumuzu daha fazla yaymak için de gayret sarf.
Evet, Sayın Elneoğlu, çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız için. Daha konuşacak çok şeyimiz vardı ama süremizin sonuna geldik.
Aynen.
Ne yazık ki. Başka bir programa niyet edelim. Çok teşekkürler katıldığınız için.
Rica ederim. Saygılar sunuyorum. Dinleyicilere de saygılar, sevgiler.
Çok teşekkürler. Hoşçakalın.
Sağ olun.
Sevgili dinleyicilerimiz, araştırmacı, tarihçi, İhya ve Erdemli Gençlik Dernekleri kurucusu İsmail Elneoğlu bizlerle birlikteydi. Ve kendisiyle Fatih Sultan Mehmet Han'ın hayatını, İstanbul'un fethini, fetih ruhunu konuştuk. Ve böylelikle de Güne Bakan'ın sonuna geldik. Bizler Şule Özçakır, Sezin Zor, Nilgün Yıldırım, Tolga Kökten ve mikrofonda bendeniz Mustafa Çamlıca sizlere bugünlük veda ediyoruz. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
Güne Bakan.